Yemek yere
yemek. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün iki değerli konuğumuz olacak yine telefon hattımızın diğer ucunda. İlk konuğumuz şehrin zulası Ankara Kalesi, Bir Aşk, Bir Hayat, Bir Şehir, Sen Çok Yaşa Babaanne ve Ververanda Hüzen Bir Şarkı kitaplarının yazarı Güven Tunç. Güven Tunç'la hem yazarlık serüvenini hem kitaplarını hem de Ankara üzerine yazdıklarını ve izlenimlerini konuşacağız. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata telefon hattımızda olacak ve Türkçe'de bir varlığın küçük olduğunu ifade eden ya da sevgi göstergesi olarak kullanılan küçültme ekleri, aynı anneciğim, ayşecik sözcüklerinde olduğu gibi ya da anlamı güçlendiren pekiştirme ekleri, pes pembe, bembeyaz sözcüklerinde olduğu gibi bu değerleri, bu ekleri konuşacağız sevgili dil ve iletişim uzmanımızla. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Anlatamaz, yeni bir aşkı kabul edemez, kalbi
kalmadı onu terk edeni. Gönlünü güne deni sevmez sevda, ister hep onu üzeni. Her ona kucak açan olmaz fayda, bekler hep onu sileni.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Güven Tunç var. Sayın Tunç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, çok özel, çok güzel kitapların yazarı Sayın Güven Tunç. Ama hani her çocuğun gönlünde bir meslek yatar. Şimdi merak ediyoruz, acaba Sayın Güven Tunç da çocukluk yıllarında hep yazar mı olmak istedi?
Çocukluk yıllarımda hep yazar olmayı istemedim ama hayata yönelik acayip bir merakım vardı. Masalları çok severdim, öyküleri çok severdim. Başka dünyaları çok merak ederdim. Oradan geliyor zannediyorum ama artık gençliğimde falan yazar olmayı istemiştim.
Kaç yaşlarındaydınız o elinize ilk kalemi kağıdı alıp düşüncelerinizi, duygularınızı yazıya döktüğünüzde?
İlkokul.
Yine çocuk sayılırsınız ama öyle demeyin.
Taşıtlardan sakının, biliyor sancağının kıymetini eğer, hayatına ver değer diye başlayan ilkokul 3. sınıfta böyle bir şiir şey yapıyorum. Daha sonra 15-16 yaşlarımda böyle küçük öykü denemelerim oldu. Hı hı. 1980'lerde Ankara'da Nitelik dergi, ismi söylememe de bir sakınca yok sanıyorum.
Yok, tabii ki, buyurun.
Evet, Nitelik Derleme diye bir dergi çıkardı. Şair Kıvılcım Vafi arkadaşımızın derlediği bir şiirdi. Orada ilk öykülerim yayınlanmaya başladı. Hı hı. 1992'de ilk öykü kitabım Gökyüzünü Arayan Mavi çıktı. Bu arada ben sosyal hizmet uzmanı oldum. Hayatımı onunla kazanır oldum. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalışıyorum. Genel müdürümüz, meslek büyüğümüz, daha önceden tanıdığımız meslek büyüğümüz, çocuk hakları sözleşmesinin çocukçasını istedi benden. Sadeleştir çocukça.
Yani çocukların anlayabileceği, üslupla yazmanızı istedi, öyle mi?
Evet. Bunu dedi, sadeleştirebilirsin, edebiyatçısın ve sosyal hizmet uzmanısın. Onu sadeleştirdim. Sonra ondan bir kitap çıktı, Elim Sende diye. Çocuk hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, kadınlara yönelik ayrımcılığın sönümlenmesi, hı hı, gibi, yaya hakları, şehir hakları. Onlardan Elim Sende diye bir kitap kendi basımım oldu. Sonra Ankara benim için çok özel bir şehir. Ankara'yı konuşmak isterim eğer siz de isterseniz.
Tabii ki ben biraz Ankara'ya geleceğim ama şu yazarlık serüveninizi merak ettiğim için başlayıp, evet, onunla başlamak istedim.
Bu öykülerden sonra bir kitap çıktı. Öykü kitabı çıktı. Daha sonra kitaplar başladı böyle devam etmeye. Bu sene de bir roman denedim. 4,5-5 yılda bitirdiğim. Onunla devam etti. Kitaplarımın adını söyleyeyim isterseniz.
Buyurun.
Şehrin Zuğulası Ankara Kalesi gibi bir kitap çıktı. Bunun şeyi, yazarı çoktur. Onun öyküsünü anlatmak isterim sonra.
Lütfen.
Sorarsanız.
Tabii ki.
Bir aşk, bir hayat, bir şehir. Ankara'nın zamanları, mekanları, insanları. Hı hı. Bu benim yaşım ve benden daha büyük olanların çok iyi hatırlayacağı insanlarıyla yapılan konuşmalardan bir kitaptır. Daha sonra Sen Çok Yaşa Babaanne diye bir kitap çıktı. O da bir kuşağın annesiyle yapılan konuşmaların bir kitabıdır. Bu sene 2009 benim için kitap konusunda şanslıydı. Uluslararası Çocuk Merkezi var Çocuk Hakları Merkezi var. Belki bilirsiniz. Onların talebiyle yine öykü bazında ilerleyen, çocuk haklarını herkese anlatabilecek Çocuklar ve Aileler için Çocuk Hakları kitabı çıktı. Ve en sonunda Ververanda Bir Hüzzam Şarkı romanım çıktı bu sene.
O 4-5 yılda bitirdim dediğiniz bu mudur?
Ververanda Bir Hüzzam Şarkı.
Emeklerinize sağlık. Çocuklar için ne kadar çocuklara ne kadar önem verdiniz ve onların aslında haklarını öğrenebilmesi için ne kadar büyük çabaladığınız, büyük çaba harcadığınız ortada. Siz o zaman belki hani çocukluğunuzda o çevrenizde yaşadıklarınızı zihninizde biriktirdiniz ve sonrasında sosyal hizmet uzmanı olmanız vesilesiyle de biraz daha detaylı olarak inceleme şansına sahip oldunuz, öyle anlıyorum.
Evet. Çocuklarla çalıştım. Hem yuvalarda, hem sokaklarda, hem de gönüllü olarak herhangi bir nedenle kanunla başı derde girmiş çocuklarla bir ara ilgilendim. Çocuğum yok ama çocuklara sahiden kendi çocukluğumla ilgilidir belki. Çocuklara severim, korumaya çalışırım. Öyle bir yapı vardır.
Bu Elim Sende kitabı benim aklıma benim çocukluğumu getirdi şimdi siz söyleyince. Ne oynardık o oyunu, değil mi? Hani böyle birine değil mi? Vurursunuz, elinizi evet. Onda bırakırsınız, sonra ayrılırsınız. Ama o sizi yakalamak için peşinizden dakikalarca koşar.
Evet. Bu nedenle koydum zaten kitaba da bu ismi.
Siz o zaman dediğim gibi yine çocukluğunuz ön planda olmuş belki bu kitapları yazarken. O Gökyüzünü Arayan Mavi'deki öyküler hangi konuları içeriyordu?
Gökyüzünü Arayan Mavi'de ilk gençlik öykülerim. Hani böyle sokaklarında şarkılar söylediğiniz. Ondan sonra aşık olduğunuz, ağladığınız sokakları anlatan, sonra madencileri anlatan bir öykülerden oluşan bir kitaptı. İnanın ben şimdi annemle yaşıyorum, kendi evimde değilim, kitaplarım yanımda yok. Ne anlatırım acaba diye de
aslında bence böylesi şimdi daha güzel, çünkü şu an o kitapların sizdeki hayalini aslında bizimle paylaşıyorsunuz.
Evet.
Yani gözün üzerinde olmaması bence çok daha iyi olmuş. Çünkü her kitap mutlaka yazarında da bir izlenim bırakır diye düşünüyorum. Evet, okuyan da nice ufuklar açar ama yazar her kitabına farklı bir çocuğuymuş gibi yaklaşır. Evet. Sizdeki o izlenimlerinizi almak bizim için çok daha kıymetli.
Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Her biri ayrı çocuğum gibi gerçekten. Her birinde tekrar yazarlık şehrime döndüğümde şöyle bir şey, bir ikilem beni yazar yapmıştır aslında. Bir yanda kuşlar, gökyüzü, yıldızlar, akan suyun şırıltısı. Çünkü köyü, kasabayı ve kenti bilen biriyim. Onlar var, kelebek renkleri var, her şey var. Ama bir yandan da hem meslek hem de gördüğümüz, yaşadığımız şeylerle.
Anne babası olmayan çocuklarla çünkü çok çalıştınız.
Evet.
Onların belki o kelebeğin rengine bakışı bile çok daha farklı, öyle değil mi?
Evet. Çok daha farklı. Yani çocuklarımıza iyi bakmaya çalıştık. Onları yoksun bırakmamaya çalıştık. O nasıl desem, kurumdaki çocukla dışarıdaki çocuğun dışarıdan görünen kadar çok farkı olmuyor. Bazen dışarıdaki çocuk çok daha yoksunluk çekebiliyor. O çok daha şey bir konu.
Evet, detaylı ve derin bir konu aslında.
Derin bir konu. Mesleğin dışında da hep o sıkıştığım yer benim. Bir yanda acılar, dünyanın geçirdiği acılar. Bir yanda da işte insanlar, o çocuk kahkahalıları, çocuk neşesi, o kelebeklerin renkleri, o suyun şırıltısı. Hep o arada kalmak beni, derdimi anlatmak istiyorum aslında. Yani yazarak derdimi anlatmak istiyorum. Hep o sıkışmışlığım beni yazar yapmıştır. İlk sorunuza böyle cevap vermiş olayım.
Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel ifade ettiniz. Ama bildiğim kadarıyla sizin çocukluğunuz Ankara'da geçmedi. Nedir bu Ankara sevdası diye sormak isterim.
Çok teşekkür ederim. Çocukluğum Ankara'da geçmedi. Babamın görev nedeniyle Ankara Çubuk, Karadeniz Ereğli, Ankara, tekrar Ankara gibi geçti. Yani ilkokul birdenbire Ankara'dayım. Ankara şöyle bir şehirdi. Yeni Mahallesi 2-3 katlı ev, Bahçelisi 2-3 katlı ev, Demirli Bahçesi 2-3 katlı ev, İncirlisi 2-3 katlı ev ve Kızılay Merkez, Ulus Merkez. Her tarafa gidebilirdiniz, gelebilirdiniz. İlk gördüğümde bana Gençlik Parkı bir Amazon ormanı gibi gelmişti. Çok hoşuma gitmişti ki hani bağlardan, bahçelerden gelen bir kültürden geliyorum. Ama çok hoşuma gitmişti.
Ama Ankara'da hep öyledir ya, işte seyran bağları, çinçin bağları değil mi? Hep
evet.
Aslında bağlar sözcüğü geçer semtlerin
evet.
İçinde.
Bu şehirde çocukluğum geçti, gençliğim geçti, üniversite yılları, görev gereği. Yani benim dünyamdı Ankara, sevdiğim bir şehir. Şimdi biraz kendimi yabancı hissediyorum. Çok büyüdü, çok yüksek yapılar oldu, birbirimizden çok koptuk. Kızılay'a indiğinizde her insanı görebilirdiniz. Böyle bir şehirdi. Sadece Ankara'ya bir tutkum var. Ankara'yı seviyorum. Ankara biraz benim hayatım. Belki hayatım ve kendimi sevmenin bir yolunu bu kitaplarda arıyorum. Öyle işte.
Evet, o şehrin zulası Ankara Kalesi'nde bir grup yazar arkadaşınızla yazdığınızdan bahsettiniz, öyle değil mi? Biraz anlatır mısınız hangi
biraz
makaleler var o kitapta?
Birazcık anlatayım. 1999'da bir Adapazarı'nda Körfez'de deprem oldu. Teyzemin çalıştığı kurum bize araba verdi. Bizim meslektaşlar da gittiler görevli olarak ve çok önemli görevler yaptılar. Ben o birimde olmadığım için ben gönüllü olarak teyzemle gittim. Bir gecede insanların bütün hayatı çok değişmişti. Ben döndüğümde Ankara dedim, yani şey yapıyor. Ve bunun üzerine biz de yine çocuk esirgemede Figen arkadaşım var. Kitabın yazarlarından biri olarak geçer. Onunla birlikte çıktık kalede. Kale bize yakındı. Kalede kısa film çektik ama hayatımda film çekmemiş biri. Ankara Film Festivali'ne katıldım. Tabii elendim. Figen arkadaşım da dedi ki biz bunu kitap yapabilir miyiz dedi. Biz de Tanıl Bora'ya götürdük. Tanıl Bora bizim o yaptığımız kitabı oradaki 10 kişiye 10'ar tane küçük sorular sordum. Bu 10 kişiye 10'ar tane cevap aldım. Ama bunlar kimler? Orada çay ocağı olan Hasan amca, ressam Kemal Çelik, Monsieur Yakup, gramofon tamircisi Kadir Usta, karısı Fatma Hanım gibi. Orada yıllarca oranın artık bir kültürel öğesi olmuş insanlarla konuşmalar yaptık. Bunları götürdük Tanıl Bora'ya. Tanıl Bora da bunun üzerine ben bunu güzel bir kitap yapacağım dedi ve Akın Atavuz, Gülsel Korat, Mithat Sancar, Asuman Türk'ün ve bunun gibi daha 3-5 3-5 değerli insandan daha yazılar alarak onu bir kitap haline getirdi. Ve o kitap tuttu. İkinci, üçüncü baskıyı yapıyor herhalde. İkinci baskıyı yaptı. Üçüncü baskıya da gidiyor gibi. Ankara ile ilgili derli toplu bir çalışma oldu. Ama bizimki bu işin biraz romantik kısmı oldu. Onun ön sözünde de ben yazmıştım. Yani işte depreme gittik. İnsanların hayatı bir günde değişiyor. Ankara'da değişebilir olur ya. Ben bunları saklamak ve tarihe not düşmek istiyorum diye yazmıştım.
Evet, hatta Mithat Sancar ve Gürsel Korat'a şöyle bir cümle söylenmiş. Kaleyi nasıl bilirdiniz diye sorsak diye başlıyor.
Evet.
Aslında kalenin o çok eski zamanlarından bugünlere gelişini anlatıyorlar sanıyorum. Kale içi denince sanıyorum Ankara'nın aslında o ilk sizin hatırladığınız, o sevdiğiniz yıllarına bizi götürüyor diye hissediyorum. Ne dersiniz?
Çok haklısınız. Çünkü ilk cumhuriyet olduğunda ve o tabii ondan önce bir yangın var, halk bir şey oluyor. Ama yangından sonra sivil halk kaleye doğru şey yapıyor, yerleşiyor. Cebeci, Ulus, Yenişehir'e doğru giden kısım, evet. Efendim?
Evet, buyurun devam edin lütfen.
Giden kısım biraz daha işte milletvekili, bürokrat falan ama kalede halk oturuyor. Ve çok eğlenceli işte o akşamları kızartma kokuları, bahçelerde oturmalar, şarkılar, türküler. Derler ya Hamiyet Yüce Ses şeyden Esen Park'ta bir seslenirdi. Biz Sıhıye'de dinlerdik. Bunu da ikinci kitapta Dursun Ali amca anlatmıştır. Pastanenin adını verebiliyor muyum bilmiyorum.
Buyurun, eski hepsi zaten bilmiyorum hala
bu,
varsa.
Bu yeni ve devam eden bir pastane ama Dursun Ali amca vefat etti.
Allah rahmet
eylesin diyelim. O anlatmıştı. Derdi ki Hamiyet bir başlardı Esen Park'ta. bir sayıya da oturur dinlerdik diye.
Ne güzel.
Konudan konuya atlıyorum, kusuruma bakmayın.
Estağfurullah, ama işte sanıyorum sevgi böyle bir şey. Çünkü o kadar çok sevgi birikintisi var ki sizin o yıllarınız ve anlattıklarınız için. Hepsini bizimle paylaşmak istiyorsunuz, ondan kaynaklanıyor diye
biraz
düşünüyorum.
Evet.
Tam da bu noktada o Bir Aşk, Bir Hayat, Bir Şehir kitabınıza geçelim mi? Çünkü onda da
evet.
Ankara'nın mekanlarını, zamanlarını, insanlarını anlattınız. Neler var o
evet.
kitabın içinde?
Burada da pandemi döneminde kaybettiğimiz Ayhan Sümer Bey'i saygıyla, sevgiyle anmak isterim.
Evet.
Ankara için çok ortak hayalimiz vardı ama yani kaybettik biliyorsunuz pandemi sürecinde.
Evet, evet.
Ankara'ya çok değerli katkıları olan da bir beydir. Orada da 60'ların Ankara'sını anlattırmak istedim. Yani ya biz 60'ların sonunda işte geldik Ankara'ya ilkokula gittiğimde. Onlar ama işte 40'larını biliyorlar falan. O dönemi anlattırmak istedim. O Ankara'yı anlattırmak istedim. Ayhan Bey'le başladık. Daha doğrusu İsmail amcayla başladık. Artık Tavukçu Lokantası kapandığı için söyleyebilirim Kızılay'daki. İsmail amcayla başladık. Ayhan Bey'le devam ettik. Dursun Ali amcayla devam ettik. Oradan bir 10-15... kıdemli vatandaş diyeyim, yaşlı demeye dilim varmıyor. Çok şeyler, hayata yönelik çok nasıl desem, hayalleri olan, heyecanları olan insanlardı. Onlarla konuştuk ve o dönemin Ankara'sını anlattılar. Yani hala o kitabı söylerken içim titrer.
Kitabın sanıyorum şöyle bir cümlesi var arkasında, onu da dinleyicilerimizle paylaşayım. İçinde, çevresinde piknik yapılan, balık tutulan, kıyılarında kuş sesleri, o güzel derelerin yer aldığı bir şehrin hikayesi anlatılıyor. Bu balık tutulan, kıyılarında kuş sesleri olan yerler, şimdi olsa ne kadar arzu ederdik herhalde. Çünkü Ankara deyince herkes Ankara'yı işte suyun hiç olmadığı bir yer gibi algılıyor, ama o zamanlarda evet. mı yaşamak varmış Ankara'yı?
Ankara'da inanılmaz dere var. İncesu Deresi var, Hatip Çayı var. Gelip buradan gelip Ankara Çayı olup devam eden inanılmaz dere var. O dereler tabii her ikisinde de taşma olduğunda, özellikle Hatip Çayı'nın Bet Deresi tarafında, Demlibahçe'nin alt tarafında taşmasıyla 1950'lerde çok can ve mal kaybı oluyor. Öyle olunca da üstünü kapatıyorlar. İnce suyu kapattılar. Hepsinin üstü kapandı. Aslında Ankara'nın dereleri diye bir belgesel var sanıyorum. Müthiş, açılsa içinden dere geçen şehirlerden en güzeli olabilirdi.
Ah, ne güzel. O derelerden birini ben hatırlıyorum. Acaba ben de mi çok yaş almışım şimdi size anlatınca onu düşündüm. Benim öğrenci olduğum lisemin hemen yanında bir dere akardı. Hatta biz teneffüslerde küçük bir dereydi ama böyle o dereden karşıdan karşıya geçme oynardık. Ama çok fazla olmadı. Bir 10 yıl sonra o dere tamamen kurudu. Yerine yeni yeni binalar yapıldı ve orada o dere akmadığı için artık öğrencilerin o dere karşıdan karşıya geçme serüveni de ne yazık ki sonlanmış oldu. Biz ne kadar eğlenirdik. Şimdi siz anlatınca o dereleri, ben o günlerime döndüm. Evet. Şimdi o gençlerimiz, çocuklarımız herhalde bu kadar eğlenemiyorlar öğrencilik yıllarında, teneffüslerde
sanıyorum
belki de.
Sanıyorum. Yani sizin anlattığınız işte Ankara'nın başına gelen.
Evet.
Dereleri kapattık. O eski evlerimizi, güzel evlerimizi yıktık. Diktiler büyük binaları. Neyse. Ya orada da o, yani işte şeyden başlayarak, İsmail amcadan, Ayhan Bey'den başlayarak o dönemleri anlattım. Sahiden muhteşemmiş.
Evet. Bir de Sen Çok Yaşa Babaanne kitabınız var.
Evet.
O kaç yaş grubuna hitap eden bir kitap?
O 78 kuşağının anneleri. O kuşak anneleri o kuşak kadar şey yaptı. Zorluk çekti. Çok çok bekledi, çok üzüldü, çok cesur ve güzel kadınlardı. Onlara bir selam sunmak için.
Evet. Aslında bütün istedim. Büyüklerimize o selamı gönderelim. Bizi bu yaşlara getiren annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz hepsinin ellerinden saygıyla, sevgiyle öpüyoruz. Siz de aslında tam da cümlenizin başında ifade ettiğiniz gibi geçmişten günümüze bir not düşmek istediniz ve bizden sonraki kuşaklara o notu iletmek istediniz. Ankara'yı bakın böyle tanıyın demek istediniz. Annelerinizi, babaannelerinizi böyle hatırlayın demek istediniz. Ne de iyi ettiniz. Emeklerinize, yüreğinize, ruhunuza sağlık. Daha nice nice yeni kitaplarınızı da beklediğimizi söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun. Bu arada pandemi sürecinde yine yazmaya devam ediyorsunuzdur muhakkak.
Ömrüm yeterse bir roman daha yazıp ondan sonra da...
İnşallah efendim, demeyin öyle. Allah sağlıklı nice nice uzun sağ ömürler nasip etsin. Siz de okuyucularınızla her daim bu güzel kitaplarla buluşun dileyelim.
Çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın.
Kolaylıklar diliyorum.
Sağ olun, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, yazar Güven Tunç telefon hattımızın diğer ucundaydı. Şehrin Zulası, Ankara Kalesi, Bir Aşk, Bir Hayat, Bir Şehir, Sen Çok Yaşa Babaanne gibi kitapların yazarıydı. Yazarlık serüvenini, kitaplarını ve Ankara üzerine yazdıklarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sihirli Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dil ve iletişim uzmanımızla hem o sevgi göstergesi hem de küçültme eki olarak kullanılan ekleri hem de anlamı güçlendiren pekiştirme eklerini konuşacağız.
Evet, evet. Bu sefer bir dil konusuyla dinleyicilerimizle beraber olalım istedik. Bir süredir edebiyattan bahsediyorduk, evet. Ya da işte yazıdan bahsediyorduk ama bugün dilden bahsetmek istedik, dil bilgisinden bahsetmek istedik. Bu tür konular çok cazip görünmüyor. Günlük hayatta çok üzerine değinilen konular değil. Hele yoğun bir gündem olduğu zaman çok dikkat etmiyoruz. Oysa dilimiz zengin bir dil ve yapısı... Çoğu Türkçe, ana dili Türkçe olan insan Türkçenin çok zor bir dil olduğunu söyler ama yapısı genelde sistemlidir ve çok da zor bir dil değildir. Hı hı. Ancak yine de kendine özgü özelliklerinden bahsedince eğlenceli bir dildir.
Evet.
Dil bilgisi, daha doğrusu dil öğrenmeye meraklı insanlar için Türkçe öğrenmek genellikle eğlencelidir. O yüzden de şu aralar üzerine çok çalışılıyor. Salgın, pandemi herkesi birazcık daha masa başında tutabildi sanıyorum. Yakın zamanda pek çok akademisyen ya da dilci de çalışmalarını derledi, topladı, kitaplaştırdı. Bu alanda epey bir
çok işe yaradı. Tabii bu anlamda pandemi süreci, hani hep olumsuz yönüyle konuştuk ama kişilerin elinde, avucunda, ruhunda veya zihninde ne varsa kaleme kağıda dökmesini sağladı. Hani olumlu yönleri de olmadı değil, şimdi hakkında yemeyelim bu sürecin.
Yani üretken olabilmek için, evet, hayatın belli pencerelerinden biraz uzak durmak gerekebiliyor. Yoksa o enerjiyi toplayıp üretkenliğinizi arttıramıyorsunuz. Evet. Bu durumda böyle bir herkesin evin içinde olması, rutinlerin, günlük yaşamın rutinlerinin değişmiş olması biraz kolaylaştırdı. İsa Sarı bir yazarımız yakın zamanda Türkçe'de Küçültme diye bir kitap yayınladı. Hı hı. Ki çok güzel bir kitap. Neden? Çünkü küçültme ekleri yabancı dil olarak Türkçe öğrenilirken çok öğrenenleri çok zorlayan eklerdir. Ana dili olarak da çok dikkat edilmeden kullanılan eklerdendir. Oysa küçültme ekleri kökeni, yani dil ve millet sonuç olarak bütünleşik bir şey. Biz kendi kökenlerimizi, kendi milli duruşumuzu gösterebilmek için dilimizin yapısına bakmak durumundayız. Kökenleri ta Göktürkçe'ye kadar giden eklerdir, küçültme ekleri. Yani şu işte bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan o yazıtlara baktığınızda da bizim dilimizde kullandığımız ekler var. Dolayısıyla belli eklerin biraz önce söylediğim gibi çok dikkat çekmiyor olabilir fakat... bizim açımızdan, araştırmacılar açısından anlamı büyük. Küçültme ekleri işte adı üstünde bir isme ya da bir sıfata geldiği zaman onu küçülten, yani anlamını azaltan ya da merhamet, acıma, sevgi, bağ kurma gibi anlamlara geliyor. Bu da ilginçtir dil açısından. İşte dinleyicilerimizin hemen aklına gelebilecek işte az bir sıfattır ama azıcık dediğiniz zaman onu iyice bir küçültmüş,
evet,
olursunuz.
Çok az olduğunu.
Evet. Ya da işte sevgi sözü, küçüklüğe dayalı sevgi sözcüklerinde çok kullanırız. Kuzucuk gibi.
Ama bunu gerçekten çok kullanırız. Tam bu noktada bir şey aklıma takıldı değil de aslında nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Şimdi bazen bir anne çocuğuna anneciğim diye hitap eder. Sonra çocuk anneye sorar, ben senin annen değilim ki, bana niye anneciğim diyorsun? Veya tam tersi baba için de geçerli. O noktada acaba çocuğa ne söylemek lazım? Hani biz o sevgi sözcüğü olarak kullanıyoruz aslında o tam cim ekini veya cik ekini. Ama çocuk onu algılayamıyor, bilmediği için sanıyorum.
Şöyle, aslında dil açısından bakarsanız bu yapı, bu gramer çift taraflı çalışıyor.
Hmm.
Yani çocuk size anne sözcüğünü sevgili kullan, yani sevgi tonundan söylemek isterse anneciğim diyor.
siz de aynı şekilde yankısını gösteriyorsunuz. Çocuk psikologları genellikle bunu önermezler zaten. Yani çocuğa kendi ismi dışında anneciğim, babacığım, teyzesinin canı falan gibi lakaplarla yaklaşmamayı öğütleyenler var. Ama sevgi sözcüğü olduğu için biz tabii o anda düşünmüyoruz bile. Ama çift taraflı çalışıyor. Hmm. Yani anneciğimin oradaki o küçültmeye dayalı sevgi sözcüğü olması gramatik bir şey. Pek çok dilde bunun için sıfatlar kullanılıyor. Fakat biz ek kullanıyoruz. Mesela Türkçe'de bu açıdan bir farklılık var. Zaten özellikle de iyilikle kullanırsanız, yani annecik dediğiniz zaman başka bir şeydir ama siz onun üstüne benim anlamında anneciğimi koyarsanız bu mutlaka bir sevgi sözcüğü olur. Hmm,
evet. Sezercik filmlerindeki hep o ciktir ya. Evet, çocuk evet. Aslında küçüktür ama hani bir de sevgi ekleyelim onun içine dendiğinde sezercik evet. Olmuştur.
Bizde neredeyse ünvan haline gelmiş bir şekli var. Mehmetçik'te olduğu gibi.
Evet.
Belki işte tartışmalı. Kimi Trablusgarp'ta olduğunu söylüyor, kimi Çanakkale'de. Ama ben bugün özellikle baktım bir tarihçinin çalışmasına. Trablusgarp'ta cephede yaşı en küçük, bugünlerde Libya'da çok konuşuluyor. Trablusgarp'ta cephede yaşı en küçük olan asker ilk şehit olmuş 1912'de. Ve şehit kaydı geçerken onca subay, asker varken orada en küçük yaştaki Mehmet'in şehitliğinden komutan etkilendiği için şehit kaydına Mehmet, işte filanca oğlu Mehmet şehit düşmüştür diye değil de Mehmetçik şehit düşmüştür diye kaydetmiş.
Ay çok, çok
oradaki hem o sevgi sözcüğünü evet. Hem acımayı görebilirsiniz. Bakın evet. Aslında bu gramer acıma kökenli bir gramerdir de. Dolayısıyla 1912'deki bu kayıt çok ses getirmiş ve 1914'te Çanakkale Savaşı'nda da bunun yansımalarını görmüşüz. Orada da kayıtlara Mehmetçik olarak geçmiş ve artık adlandırılmış. Mehmetçik gramatik olarak Ayşecik gibi, Sezercik gibi aslında bir çocuğun çocukluğunu öne çıkarmak üzere kullanılmış bir gramerden doğuyor Mehmet ismine evet. Mehmetçik. Fakat bizde artık anlamı tamamen değiştiği için bir ünvan gibi. Ama aynı zamanda bir sevgi sözcüğü. Zaman zaman bu grameri farklı yerlerde de görebiliyorsunuz. Tarihte var demiştim. İlginçtir. Eski Türkçe'de şimdiki gibi cipcikle ifade etmiyoruz gramer olarak. farklı gramerler var ama yaşıyor hala. Ben bugün bakarken çok güzelini buldum. Eski çöp sözcüğü çok eski Türkçe bir sözcük ve çok kökenine gidebiliyoruz. Eski Türkçe'de bayağı eski Türkçe'den bahsediyoruz ama yani Göktürk, Uygur kayıtlarına doğru gideceğiz. Bugün bizim kırıntı, işte masa üstünde yemek yersiniz kalan kırıntıyı gözünüzde canlandırın ya da işte sağda solda kalmış böyle çöplere çöbik derlermiş.
Çok sempatik.
Bizim bugün işte bu cikcik, işte küçücük minnacıktaki cikcik gramerinin kökeni ta oraya gidiyor. Ve bizim bugün annecik diye kullandığımız sözcüğün de kökeni oralara kadar gidiyor ama anne değil, öz Türkçe'de anne değil, ök. Bugün sadece öksüz kelimesinde yaşıyor. Onun dışında tamamen kaybettik biz bu kelimeyi. Ama eski Türkçe'deki karşılığı ögük. Yine eski Türkçe'den bir örnek vermek isterim. Hala yaşıyor çekirge. Çekirge de epeyce bir dönüşmüş ama yine eski Türkçe'den küçük böcek anlamında küçükçük gibi bir kelimeye karşılık geliyor. Neredeyse olduğu gibi yaşayan bir başka bu gaç geç küçüklük ekinden kuş ismi var. Kırlangıç.
Evet,
kırlangıç kuşlarını gözünüzün önüne getirirseniz hele de bizde daha çok akşam üzeri böyle bir havada hep birlikte karınlarını doyurmak için uçarlar. Küçük gökyüzü gölgeleri gibi, gölgecikler gibi düşünün. Hı-hı. Öyle bir anlamı var. Kuşçuklar gibi bir anlamı var. Bugün biz işte bizim kullandığımız bu biraz önce söylediğimiz küçücük, minnacık gibi kelimelerdeki bu ekler ta geçmişte buralara kadar gidiyorlar. Bir özelliği daha var bu gramerin. Benzeri var ki çok kullanmıyoruz. Hatta bazen eğlenmek için kullandığımız da olabiliyor ama çocukcağız, adamcağız gibi kullandığımız. Artık bu acımanın, küçültmede acımanın ileri aşaması. Hatta çok işte vicdani bir sorumluluk hissettiğimizde zaman zaman maalesef kadına yönelik şiddet, kadına yönelik cinayeti durumlar söz konusu olduğu zaman kadıncağızın diye bahsedebiliyoruz. Kadıncağız şöyle bir şey yaşamış, işte adamcağız böyle bir şey yaşamış. Orada artık o kişilerin kendilerine yönelik savunma duygularının olmamasından ya da tamamen anlamın azaltıldığından bahsetmek söz konusu. Çok dikkatli olmak gerek. Hatta zaman zaman rahatsızlık verebilir. Örneğin sizle ben arasında örnek verelim, kolaylık olsun. Ben bir şekilde sizden kadıncağız çok çalışıyor gibi bahsetsem ve siz bunu duysanız çok mutlu olmayabilirsiniz. Evet. O yüzden kişilerin yüzlerine karşı söylenmemesi gereken yapılardan biri olarak adlandırılıyor. Yine bir başka örnek vermek gerekirse zaman zaman tam da zaman sözcüğünü azaltmak için de biz bu grameri kullanıyoruz. Bir saniyecik, bir saatçik, iki dakikacık bekleyemedin gibi.
Evet, onu çok kullanabiliyoruz gerçekten.
Yer isimleri ve özel isimlerde de görebiliyoruz. Memleketinizi düşünürseniz mutlaka bu küçültme eklerinden bir yer bulunur. İşte nasıl söyleyelim, köyceğiz, kuşcağız, eski yer isimlerinden bu cağız, cağızdan ya da işte yine bir başka küçültme eki olan cecadan, yenice, hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bir yenice köyü mevcuttur.
Evet.
Yine küçücük anlamında özel isimlerimiz var, gelincik, maymuncuk, arpacık gibi. Bu gramerler üzerine çalıştığınız zaman, baktığınız zaman ana diliniz Türkçe ise çok doğal ve normal gelir. Ama ana diliniz Türkçe değilse gerçekten kafa karıştırıcı gramerlerdir. Ve yabancıların Türkçe öğrenirken en çok özen göstermeleri gereken, en çok üzerinde çalışmaları gereken gramerlerdir. Hem söyleyebilmek için, ki söyleyebilmeleri bayağı ileridir, hem de anlayabilmek için. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi anneciğim bana bakar mısın diye siz kendi oğlunuzu örneğin seslendiğinizde, evet, bir yabancının bu diyaloğu anlayabilmesi çok kolay olmuyor.
Evet.
Ve işte ya da işte benim yeğenimse teyzeciğim iki dakika bana bakar mısın ya da teyzeciğim şunu tutar mısın gibi bir şey söylersem, ya da yaştaşı olduğumu düşünerek bir genç bir yabancıya ablacım diye, ablacım geçeceğim bir izin verir misin gibi bir şey söyleyecek olursam karşı tarafını hiçbir şekilde anlayamıyor. Üstelik anlasa bile gramerden yola çıkarak yol göstermesi çok zor. Özellikle öğrenmeleri gerekiyor. İkinci dil olarak Türkçe'yi öğrenen herkesin bu küçültme eklerinde çok özen göstermesi gerekir. Biraz tabii Azerilerin, yani bizim kardeş dillerimizin kolaylığı var ama Türkçe'yi öğrenen diye kastım daha çok Avrupa'ya da ana dili tamamen Türkçe'den farklı olanlar. Diğerleri bize yakın.
Evet.
Bir diğer sorunlu alanımız var. Bunu da mesela biraz Türkçe öğreten ya da Türkçe ile ilgilenenler bu konuyu böyle çok üzerinden hafifçe geçmeye çalışırlar. Çünkü
çok karışmasın diye muhtemelen.
Çok karışmasın diye, çünkü kuralları neredeyse yoktur. Kural getirmeye çalışırsanız çok zorlanırsınız. Ben hep şey derim, Almanca'nın artikelleri nasıl ana dili Türkçe olan birisi için çok zorluysa,
ezber gerektiriyorsa,
Fransızca da öyle, Arapça da tamamen bambaşka kurallar söz konusuysa, örneğin bir isim tamlaması yapmanız gerekirse, alfabenin yarısına ayrı, yarısına ayrı, güneş harfleri, ay harfleri ayrı ezberlemeniz gerekiyorsa, Türkçenin de böyle kuralları var ama durumları var ama şanslıyız, çok temel gramerleri değil. O yüzden Türkçe kolay bir dildir, öğrenmesi kolay bir dildir diyoruz. Çünkü eklemeli bir dil ve temel dil kuralları açısından istisnaları çok azdır. Ama iş gelip de işte biraz pekiştirmeye, güçlendirmeye yönelik gramerlere, eklere gelince çok zorlayıcı oluyor. Ve yabancıların bu konuda çok zorlandığını görebilirsiniz. Hatta kendi çocuklarımızın da çok zorlandığını görebiliriz. Aynı küçültme ekleri gibi bu pekiştirme ekleri de özellikle öğrenilmesi gereken, edinilmesi gereken kelimelere dönüşüyorlar. Sınav sorusu, yakın zamanda üniversite sınavı da ve liselere geçiş sınavı da gerçekleştirildi. O sınavlarda da çok sorulan sorulardan biri. Çünkü ana dili Türkçe olanlar da bunlara hiç dikkat etmeden kullanıyoruz hepimiz. Ama gramer olarak karşımıza çıkınca zorlanıyoruz. Nedir pekiştirme? Hemen kelimeleri söylersek dinleyicilerimiz fark edecektir zaten. Sıcak bir şeyle, sıcak ekmek diyebilirim ama sımsıcak ekmek dediğim zaman başka bir şey
çıkar. El yaptığını anlıyoruz, evet.
Evet. Burası başka bir yer demek bir anlamdır ama bambaşka bir yer dersem tamamen başkalığın daha da arttığını görürsünüz. Dolayısıyla bunun adı pekiştirmedir ya da renkler için kullanırız. İşte sapsarı, sarı başka bir şeydir ama sapsarı başka bir şeydir. Siyah bir renktir ama simsiyah daha da bir siyahtır ya.
Evet.
İşte bunun adı pekiştirme. İşte M, P, R, S diye üç tane harfle kelimelerin ilk iki harfini alırız ya da ilk harfini alırız ünlüyse. Arkasına bu harflerden birini koyarız ve bu sıfatı biz arttırırız. Yani doluysa dop dolu başka bir şeydir. Ya da masanın üstünü zımparaladınız. Ahşabı düz oldu ayrı ama ustası dümdüz yapabilir.
Evet.
Dolayısıyla bu pekiştirmeleri sağlarız. Ama ne zaman hangi harfi kullanacağımızla ilgili hiç dürüst olmam gerek. Kural yok demeliyim.
Hmm.
Araştırmacılar, dil uzmanları, dil bilgisi üzerine çalışan akademisyenler genellikle bunların kuralları olduğunu söyleyebilirler. Ama olmuyor. Çocuklarımız da aynı yabancılar gibi edinme sürecinde zorlanıyorlar. Örneğin bambaşka doğrusu.
Basbaşka diyebilir çocuk değil mi?
Basbaşka diyebiliriz. Zaten bir diğerinde diyoruz mesela sıpsıcakla sımsıcak aslında işte kural uydurmaya çalışanlar sıpsıcak söylenmesi gerektiğini söylüyorlar işte S sesinden doğru. Ben bu kadar yıldır Türkçe ile ilgileniyorum şimdiye kadar hiç sıpsıcak
kullanan görmediniz.
Dolayısıyla kural gereği bunun böyle olması gerektiğini iddia etseniz de doğal
dile öyle yerleşmiş evet.
Söylemiyor ve çocuklar söylerler. Benim mesela yeğenim söylemişti basbaşkayı. Öğrenme aşamasında böyle bir şey vardır. Ve bunu çevirirken gramatik olarak bir kelime olarak kabul etmeniz lazım. Örneğin aşka dair nasıl aşık olduğunu anlatırken sıra sıklama aşık olabilirsiniz. Oradaki sıra sıklam, ıslanmak, yağmur altında kalmak, iliklerinize kadar ıslanmak anlamına gelen bir kelime. Ama işte pekiştirmeyle türetiliyor. Ve bu sözcüğü bir başka dile çevirebilmek bu anlamda benzer sözcükleri seçebilirsiniz ama biz bir pekiştirmeyle bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla da Türkçenin hem zenginliği ama aynı zamanda da zorluğu. Yani ana dili Türkçe olmayan, ana dilini sonradan Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen insanların ilk etapta çok ihtiyaç duymayacağı fakat doğal konuşucu olmak için mutlaka kullanması ve duyması gereken, duyduğunda anlaması gereken gramerler, ekler. O yüzden de yer vermek gerekiyor. Zaman zaman anlatıcı eğitimlerine katılma şansım oluyor benim Türkiye'de ve yabancı anlatıcılarla da bir araya gelme şansım oldu. Örneğin Türkçe bir şeyi anlatırken, bir durumu anlatırken, bir hikayeyi anlatırken, geçen yaz neredeydiniz onu anlatırken bu sözcüklere çok ihtiyacınız oluyor doğal anlatıcı olarak. Bunları kullanmadan da anlatabilir misiniz? Yani sımsıcak, bambaşka demeden de anlatabilir misiniz? Evet, ama doğal anlatıcılık açısından eksiği var ve bunların edinilmesi gerekiyor. Yani dinleyicilerimizle biz bugün iki ayrı sorunlu eki paylaşmış olduk. Türkçe çok zor bir dil midir? Hayır, ama bu iki yapı gerçekten zorludur ve şu aralarda internette de görebilecekler. Yani Türkçe ile ilgili kişiler için bir tavsiye olabilir. Hem pekiştirme hem küçültme ekleriyle ilgili epeyce bir çalışma yapıldı.
Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımızda bunları da anlatma şansını verdiğiniz için. Çünkü dediğiniz gibi biz hani yurt dışında yayın yapan bir radyoyuz. Evet, dinleyicilerimiz diyecekler ki bizim ana dilimiz aslında zaten Türkçe, bunları biliyoruz ama bu tür ekler küçükmüş gibi görünüp ama aslında çok kafa karıştıran ve hani Türkçeyi daha güzel konuşmamızı sağlayan kıymetli ekler. Bunları belki hatırlatmış oluyoruz onlara da. Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz size de.
Ben teşekkür ederim. Şunu eklemek isterim. Yanlış kullanıldığında çok bariz yanlış olduğu için özellikle üzerine çalışılması
evet.
gerekir.
Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür
İyi
ediyoruz.
İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikteydi. Hem küçük olduğunu ifade eden bir varlığın hem de sevgi göstergesi olarak kullanılan küçültme eklerini ve anlamı güçlendiren pekiştirme eklerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Hayatın sesleri.